Türkiye'de son yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile ilgili olarak hemen her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi çok tartışılan bir konu. Hukukçular bir ölçüde farklı görüşler ileri sürüyorlar. Ayrıca bu paralel devlet tartışması da devam ediyor. Sizce bütün bu gelişmeler iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini, 11 yıldır iktidarda olan hükümeti ne şekilde etkileyebilir? 30 Mart yerel seçimleri öncesinde partinin soruşturmalar ve soruşturmalara ilişkin attığı adımlar nasıl bir etki yaratabilir Türk siyasetinde?
Öncelikle seçimle ilgili konuşmak gerekirse bugün yayınlanan yeni bir kamuoyu araştırmasından bahsetmek istiyorum. Bu kamuoyu araştırmasına göre bugün seçim yapılsa AK Parti'nin oyları %42 civarında gözüküyor. Tabii en son seçime baktığımız vakit ya da en son %49'luk oya baktığımız vakit şu anda %42'ye düştüğünü görüyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarını. Bu aslında beklenenden biraz daha düşük, biraz daha önemli bir düşüş. Çünkü ana tahminler bu yolsuzluk meselesinin AK Parti'ye çok etki göstermeyeceğini, belki %2, %3'lük bir düşüşün olacağını, bunun da parti tarafından sindirilebilip kabul edilebileceğini öngörüyordu. Şimdiki haliyle bu %42'lik düşüş aslında parti için beklenenden çok daha fazla, %7, %8 oranında bir kayıp görülüyor bu noktada. Ancak asıl önemli olan mesele şu, partinin bir önceki yerel seçimlerde aldığı %40'ın altına inecek mi veya %40'ın üstüne çıkacak mı? Mesele bu. Herkesin şu anda Türkiye'de baktığı yerel seçimle ilgili AK Parti %40'ın üzerinde alacak, %40'ın aşağısında mı alacak? Eğer %40'ın üzerinde alırsa bu yolsuzluk da olsa, otoriterlik de olsa, daha büyük bir muhafazakarlaşma da olsa, hani toplumu ayrıştırma da olsa AK Parti'nin yaptığı birçok şeye güven oyu anlamına gelecek. Dolayısıyla bu açıdan %40 çok kritik bir eşik. %40'ın altında aldığı zamansa bir önceki yerel seçimde aldığı oyun daha aşağısını gördüğünü iddia ederek AK Parti'nin belli siyasetine karşı bir şekilde bir red anlamına geleceğini düşünüyor burada analistler. Bu noktada tabii sorulacak soru şu. Gerçek anlamda hani Anadolu ve AK Parti seçmeni bu yolsuzluk meselesine ne gözle bakıyor? Veya yerel seçim günü geldiğinde bu yolsuzluk meselesi nasıl bir boyuta evrilmiş olacak? Eğer AK Parti bu noktada hani devleti idare edemiyor veya hani ülkeyi idare edemiyor noktasında bir bilinç ortaya çıkarsa tabii ki hani oylar daha aşağı çekilecektir. Fakat tabii ki bu noktada sorulması gereken sorulardan bir tanesi de şu. Muhalefet partileri AK Parti'den boşalacak ya da hani boşalır mı bilmiyoruz. Boşalması öngörülen o yüzdelik dilimi ne şekilde dolduracak? CHP'nin daha pragmatik davranarak farklı siyasi kollardan adaylar öne sürdüğünü görüyoruz. MHP'nin bazı noktalarda birazcık daha hani kendisinden beklenmeyecek ölçüde açılımcı bir tavır takındığını görüyoruz. Dolayısıyla işin en sonunda bunun dayandığı nokta şu. Anadolu için AK Parti'ye bir alternatif olabilecek mi muhalefet partileri? Yoksa sonuç itibariyle hani AK Parti'ye verilen oyun gideceği başka bir kanal olmazsa yine tabii herkes mecburiyetten AK Parti'ye vereceğini ifade ediyorlar. Ben bu şekilde toparlayayım.
Muhalefet gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi BDP hepsi bütün partiler gerek liderleri gerek meclisteki temsilcileri bu son yolsuzluk skandalı ile ilgili olarak hükümetin aldığı önlemleri ya da attığı adımları eleştiriyor ve temiz Türkiye çağrısında bulunuyor. Ama dediğiniz gibi eğer muhalefet ve özellikle de ana muhalefet partisi oylar düşerse bu oyları alabilecek mi? O henüz ortada bir konu. Hukuki açıdan bakarsak hakimler, savcılar, emniyet görevlileri çok sayıda görevli soruşturmalarla ilgili olarak görevden alındı, başka yerlere atandı. Ayrıca bakan çocuklarının hatta Başbakan Erdoğan'ın oğlunun da karıştığı söylenen yolsuzluklar var. Hatta bir hukukçu geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılıyor. Öğleden sonra o soruşturma yürüten savcı görevden alınıyor. Yani bir kargaşa hukuku şu anda görüyoruz memlekette diye eleştirde bulundu geçtiğimiz günlerde. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Ayrıca Ergenekon ve balyoz davalarının yeniden görülmesi konusu gündemde. Bu hukuki durumu, hukuk sistemindeki değişimleri, oluşumları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii ki son derece negatif. Yani bir noktadan sonra hükümetin, tabii ki hükümetler gelip geçici, hani seçim olur, başka bir iktidar ortaya çıkar, başka şeyler yapar. Fakat bir kuvvetler ayrımının bu kadar önemli olmasının bir sebebi var. Yani belli bir devamlılığı sağlayabilmek. Yani hükümetler değişse, hükümetler krize girse bile devletin vergiler ile sunduğu hizmetlerin vatandaşlar için bir noktada aksamaması lazım. Şimdi bugün gelindiği noktada dolayısıyla işin sonundaki mesele şu. Hani hükümetin şu anda attığı adımların birçok açıdan kendi devamlılığını sağlamak, kendisine dönük yolsuzluk meselelerini bağımsız yargı içerisinde değerlendirmekten ziyade bu davaya bakan yargı ve hani polis kadrolarını tamamen değiştirerek, hatta bir kere değil iki kere değiştirerek ve hükümete karşı bu şekilde bir dosyanın hiçbir zaman açılmaması, açıldığı vakitte çok çabuk kapatılmasına dönük yasal düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Tabii bu yargı sistemini Türkiye'nin yargı sistemi yapmıyor. Yani AK Parti'nin yargı sistemi yapıyor bir noktada. Bir noktada Türkiye'nin %40'lık, %45'lik kitlesinin yargı sistemi yapıyor. İşte yani bir ülkenin uzun vadeli tehlikeye girdiği noktada bu. Hükümetin bu noktada yolsuzluk meselesini göğüsten karşılaması ve halkı, seçmeni bu yolsuzlukların olmadığına dair inandırması ve buna dönük yargının kendi devrini tamamlaması, yani davanın kendi devrini tamamlamasını beklemesi gerekiyor. Çünkü mesela Ergenekon davasında, balyoz davasında biz bunu gördük. Yani şüpheliler içeri alındı ve belli hukuk haksızlıkları çerçevesinde yargı görmeden senelerce insanın içeride yattığını görüyorsunuz ve hani bu eleştirilerin de işin sonunda AK Parti tarafından hep aynı şekilde yatıştırıldığını, dindirilmeye çalıştığını görüyorsunuz. Yargı bağımsızdır. Yargının kendi davasını bitirmesine izin verin. Bu insanlar bu devir bittiği sürece gözaltında kalmak durumundadır demişti AK Parti. Şu anda kendisine dönük suçlamalarda, fakat bunun tabii tam zıttını yaptığı için tabii hani bir noktada bu meselenin genel bir yargı krizine, genel bir devlet, genel bir kuvvetler ayrılığı krizine dönmesini çok büyük endişeyle tabii hepimiz izliyoruz. Bu seçmen ekseninde ne kadar etki gösterir tabii, bunu seçimler gösterecek. Fakat Türkiye'nin bir anlamda açmazı şu, ya ben şunu öneriyorum. Bugün AK Parti'nin geçmişteki gibi hani belli bir şekilde iş yapan, belediyelerde insanların gündelik hayatını değiştirecek şekilde bir iyileşme getiren herhangi bir başka parti olduğu anda AK Parti'ye verilen oylar da sonuç itibariyle azalacaktır. Yani bu taşrada veya hani şehirlerde teşkilatlanmayla yapılacak bir şey. Bu noktada hani Anadolu seçmeninin veya AK Parti seçmeninin bu yolsuzluk meselesiyle AK Parti'ye daha az oy vereceğini ben tahmin etmiyorum. Yani ne gün bir Anadolu Partisi olarak kendini tanımlayan bir parti çıkar ve hem taşrada hem belediyelerde kendisini gösterir. O zaman AK Parti'nin oy oranı düşer. Yani burada bir açmaz var. Bir tarafta devlet krizi var. Bir tarafta yolsuzluk operasyonu var. Demokratik olarak seçilen parti demokratik süreçleri kullanarak demokrasiyi zedeliyor çok ciddi şekilde. Fakat halk nezdinde, ya halk derken tabii seçmenin belli bir paydasında bunun herhangi bir negatif duygu yaratmadığını görüyorsunuz. Bu da işte şeyle, sonuç itibariyle icraat ve hizmetle ilgili bir şey. Yani gelişen ekonomilerde bir noktadan sonra icraat ve hani hizmet meselesi yolsuzluk algısından daha etkili olabiliyor seçimlerde.
Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilere ya da Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilere bakalım. 17 Aralık için Başbakan Erdoğan bir darbe, küresel bir darbe tanımı yaptı. Amerika ile İsrail'i suçladı. Hatta büyükelçileri sınır dışı etme konusuna girdi. Sizce Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler bu krizden, bu demokrasi ve yolsuzluk krizinden etkilenir mi? Bundan sonra nasıl bir durumla karşılaşabiliriz?
Bence çok büyük bir hataydı tabii Amerika'yı direkt karşısına almak Erdoğan'ın ve Çok da gerekli olmayan bir refleks. Çünkü baktığınız vakit son birkaç senedir ne Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda ne Savunma Bakanlığı'nda ne de Beyaz Saray'da, özellikle tabii hani Obama hükümeti süresince, siz yani Türkiye'nin belli demokratik aksamaları var, kurumsal ve yapısal olarak geliştirilmesi gereken noktalar var dediğiniz anda, bu Amerikan kurumların hiçbirinde sizi hani bir dakikadan fazla konuşturtmazlardı. Yani susturup Erdoğan bizim çok yakın müttefiğimizdir, Türkiye'yi kaybetmek istemiyoruz, Türkiye bizim için çok önemli bir ülkedir, dolayısıyla lütfen hani bu tarz şikayetleri burada yapmayın denirdi. Ve bu konuda uyaranlar da oldu. Yani uzun vadede Türkiye-Amerikan ilişkileri bu bağlamda, yani bu hani siyasal İslamcılık rayı üzerinde giderse bir noktadan sonra anlaşmazlık kaçınılmaz diye argümanlar da sunulmasına rağmen, hiçbir şekilde Amerikan hükümet birimleri, yani Erdoğan'a tam destek, AK Parti'ye tam destek ve Türk-Amerikan ilişkileri her türlü Türkiye'nin demokratik aksamasının üzerindedir gibi bir yorum yapmışlar. Şimdi bu bağlamda hükümetin gidip Amerika'yı karşısına alması çok açıkçası hani hesaplı bir refleks değil. Ve hani Amerika'yı karşılarına alırlarken neden bahsettiklerini çok da bildiklerini ben zannetmiyorum. Yani hani detaylı olarak sorsanız Amerika ne şekilde Türkiye'nin ayağına çelme takıyor diye. Hep aynı şey geliyor önünüze. Yani Türkiye çok güçleniyordu. İşte güçlendiği için de Amerika güçlenmesini istemedi. O sebeple de böyle bir kriz çıkarttı gibi bir sonuçta argüman çıkıyor sürekli olarak. Ancak Türkiye 2013'te çok güçsüzdü de birdenbire Aralık'ta mı güçlendi? Tam tersine, yani Mayıs'ta daha güçlüydü, Aralık itibariyle daha güçsüz. Orta Doğu'da gerçek anlamda sözünün giderek daha az geçtiği, uluslararası kamuoyunun giderek daha az ciddiye aldığı bir ülke haline geldi Türkiye son 6 ayda. Bunun da en büyük faktörü hükümetin Gezi Parkı olaylarına karşı verdiği orantısız, aşırı ve yine hani gereksiz bir refleksin sonucu olarak oldu. Dolayısıyla bu noktada hükümetin o söylemi niye yapmış olabileceğini basit mantıklı açıklamanın bir anlamı yok. Sadece siyasal İslam Türkiye'de her zaman için, yani küçük baş hayvancılıktaki problemleri de, demir yollarındaki problemleri de, internet problemlerinin de hepsini işte bir takım karanlık batılı dış güçler, işte Amerika yapmıştır, İsrail yapmıştır, bir hani a priori bir kabul üzerinden yapıyor. Bu da yani çoğunlukla belli bir hani mantık içerisinde açıklanabilir şeyler değil. Tabii mantık içerisinde açıklanamadığı için bu refleks Amerika için çok korkutucu. Çok açıdan, yani elçinin hedef gösterilmesi, uluslararası finans çevrelerinin, ki yani çok hani paradoksal olarak Türkiye'nin dış yatırım aldığı ekseriyetle yatırım firmaları da bu firmalar sonuç itibariyle, bir anlamda hani partinin bindiği dalı kestiğini görüyoruz uluslararası ilişkilerde. Ve hani bu bindiği dalı keserken yaptığı sonuçta zararın, arkasında bıraktığı enkazın çok da farkında olmadığını görüyoruz. Yani bu Türk-Amerikan ilişkilerine tabii ki negatif etkide bulunacaktır. Hükümet açısından baktığımız vakit zaten şu anda Amerika'ya karşı negatif bir bakış var, Avrupa'ya karşı negatif bir bakış var. Daha da kötüsü yalnız bir dış borç açığı var Türkiye'nin çok ciddi anlamda, ekonomisini çok kırılgan hale getiren. Ve bu borç finansmanı da dolayısıyla hani Türk lirasının gücüyle, Türk lirası dolar paritesinin belli bir seviyede tutulmasıyla ilgili bir şey. Fakat hükümetin anlamadığı bir başka nokta var ki, hükümet bu tarz hani toksik beyanatlar yaptıkça Türkiye ekonomisi zarar görüyor. Sonra bu ekonominin gördüğü zararı sonsuz bir kısır döngü içerisinde dış güçler, batılı dış güçler, işte İsrail yaptı falan filan. Ama yani tabii bu artık öylesine refleks olmuş bir halde ki artık gerçek ve pratik anlamda bir şey ifade etmiyor maalesef.
Evet. Peki Sayın Akın Ünver, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için.